Ayrım 4. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 48. Kapıdan girdim. Bağlantılı Fikret masasında şarabını yudumlamakta. Kafası iyi olunca yüzüne yerleşen mütebessim ifadesine geçmiş. Onun üç masa arkasında oturmaya karar verdim. Yanından geçerken gülümseyerek başıyla selamladı beni. Hoş geldin. Afiyet olsun Fikret. Bugün geç kaldın. Namaza gittim diyerek arka masaya ulaştım. Uzun ve kendine özgü kahkahasını patlattı. Yanımdaki masada üç adam oturuyor, biri sürekli hapishane usulü tesbih şakırdatıyor. Zayıf, elmacık kemikleri çıkık, bıyıklı, kaşları kalın, üstten bir dişi eksik. Yanındaki kel beyin sıkı bir içkici göbeği var. Masayla sandalye arasına göbeğini sığdırabilmek için sandalyesini oldukça geri çekmiş, tesbih şakırdatanın bir sıra arkasında oturuyor gibi. Onun karşısındaki kırlaşmış pos bıyıklı cep telefonuyla Antakya'da olduğu anlaşılan Necip'le görüşmekte. Bira içiyorlar, ara sıra ortadaki kızarmış patatesten atıyorlar ağızlarına. Çatal bıçak kullanmadan el marifetiyle. Ambul, Fikret'in bitmek bilmeyen taleplerini yerine getirebilmek için mutfak, bar ve onun masası arasında ring seferi halinde. Soğumuş köftelerinin ısıtılması, biraz pul biber, söğüş salatalık, şarap kovasına buz eklenmesi, limonlu ve buzlu soda gibi istekleri son bulmuyor. Elinde bir naylon torba, saatine bakarak girdi kapıdan, burnu kıpkırmızı kimyager İbrahim Bey. Herkesi selamlayarak barın ucundaki masaya oturdu. Hoş geldiniz İbrahim Bey, viski mi diye yanaştı Ambul. Kimyager yeniden saatine baktı. Evet, tek olsun. Fikret, kimyager İbrahim Bey'e hoş geldin, beş geldin muhabbetiyle bulaştıktan sonra beni göstererek bizimki bugün geç kaldı, namaza gitmiş deyip ortalığı inleten uzun kahkahasını patlattı. Kimyager olayı pek de anlamayarak sırıtma ile gülme arası bir ifadeyle karşıladı. Fikret'in daha önce güldüğü şeyleri şişe boşaldıkça anımsayıp, tekrar edip ilk duyduğundan daha çok ve daha uzun uzun gülmek gibi bir huyu var. Elinde katlanmış gazetesiyle Çengelbulmaca Nuri geldi, bara oturdu, rakı söyledi. Ne haber Fikret? Normal be Nuri. Tesbih şakırdatanın cep telefonu Urfa yöresinden bir türküyle aç beni yaygarasına geçti. Türkü başlarken inleyen türkücü ilk cümlesini tamamlayamadan açtı telefonu, üstten bir dişi eksik adam. Merhaba, geldik, İstanbul'dayız. Sen Varna'da mısın? Ne zaman geçeceksin? Tamam, gece ararım ben seni. Kimyager saatine baktı, viski kadehini dikledi. Ambül'ü çağırıp bu kez duble söyledi. Ambül ona viskiyi ulaştırırken bana can erik kıyağı yaptı. O Urfa türküsü gene çalmaya domuzlandı. Pek çaldırtmadan açtı cep telefonunu tesbih şakırdatan. Merhaba, İstanbul'dayız. Yatla geleceğiz. Sofya'da mısın? Nasıl orada havalar? İbo yarın Varna'da olacak. Tamam, gece ararım ben seni. Çengelbulmaca Nuri ile dublesi tek gibi arasında, geçen günkü hesap konusu tartışması ayyuka çıkarken, o hep geç kalan kadın ulaştı kimyagerin masasına, kendine geldi masanın kimyası. Kimyager naylon torbadan bir fotoğraf makinesi çıkardı, uzattı kadına. Aldım sana fotoğraf makinesi, dijital, her şeyi otomatik. Teşekkür ederim, nasıl çekeceğim diye sordu kadın mahcup bir gülümsemeyi zarf edinerek. Bak burada kitabı var, okursun. Her şeyi otomatik, senin bir şey yapmana gerek yok diyerek naylon torbadan çıkardığı oldukça kalın kullanma kılavuzunu uzattı kimyager. Naylon torbayı masanın üstüne koydu bir yükten kurtulmanın sevinciyle. O hep geç gelen kadın kullanma kılavuzunu incelemeye niyetlendiğinde kitabın İngilizce olduğunu ve kendisinin İngilizce bilmediğini düşünerek beynine durumu sordu, beyin yanıt vermedi. Ama bu İngilizce cümlesini beyin kurmadı, kadın refleks olarak ifraz etti. Yapma yahu diyerek geri aldı kılavuz kitabı kimyager. İngilizce hiç anlamam, ben Almanca bilirim, Alman lisesinde okudum. İbrahim Bey, hayat artık tamamen İngilizce. Eşşoğlu eşek yahu. satın alırken bana bunun kitabı İngilizce falan demedi diye söylenerek hızla kılavuzun sayfalarını karıştırdı kimyager. Sonunda kitabı kadına uzatarak, neyse sen bunu İngilizce bilen birine okutursun. Eşşi ol eşek yahu, kılavuzu İngilizce olur mu? İngiltere'de miyiz? Hayvan herif. Az para vermedim ki ben bu makineye. Çok iyi bir makine bu. En iyisi buymuş yani. Eşşi ol eşek diye söylenip dikledi viskisini. Dublesi tek gibiyle uzlaşmış gibi görünen Nuri bulmaca işine koyuldu. Tesbih şakırdatanın bir arka sırasında oturan içkici göbeklinin cep telefonu, damtıs damtıs türünden tekno müzik çalmaya başladı. Tesbih şakırdatan ve kırlaşmış pos bıyıklı bakıştılar, şiş köbek telefonu eline aldı, ekranı inceledi, öbürlerine Petrovic dedi, öbürleri dikkat kesildiler. Şiş göbek Petrovic'le Rusça ya da Bulgarca kısa bir konuşma yaptı. Mutlu bir ifadeyle kapattı telefonu. Öbürlerine tamam dedi. Tesbih şakırdatan ambulü çağırdı, yeniden patates ve şampanya istedi. Fikret birdenbire namaza gitmiş diyerek uzun bir solo kahkahaya girişti. İlgilenen olmadı. Nuri bulmacadan başını kaldırıp Fikret'e, Fikret, Dostoyevski'nin bir eseri diyor. Altı harfli. Son hecesi la, ikinci harfi u. Hiç bilmiyorum valla. Kimin eseri dedin? Dostoyevski. Bilmiyorum. Kimyager İbrahim Bey o hep geç kalan kadına havasını dağıtarak gerinerek yüksek perdeden bara doğru budala diye bağırınca herkes bana mı diyor acaba gibisinden hangimiz budalayız makamından birbirine bakıştı. İbrahim Bey açıklama getirmek gereksinimi duydu. Dostoyevski'nin eserinin adı budala. Ha evet uyuyor. Teşekkür ederim İbrahim Bey dedi Nuri. Boş kutuları doldurmaya koyuldu. Rica ederim. Çok ünlü romanlarından biridir Dostoyevski'nin. Lisedeyken okumuştum diye kasılarak İngilizce bilmeyen kadınla kadeh tokuşturdu. Fikret derin bir uykudan uyanmış gibi Nuri'ye döndü. Eskiden Fener'de oynayan Bulgar bir topçu vardı. Dostoyevski değil miydi onun adı? Yok abicim Dostoyevski bu. Meşhur Rus yazar diye yanıtladı bulmacasından başını kaldırmayan Nuri. Fikret Bajulinski'yi bilir misin diye laf attım. Kime? Diyerek başını çevirdi. Bajulinski. Tanımıyorum. Topçu mu diye sordu. Hayır Fikret Bajulinski diye biri yok. Şu an uydurdum. Güzel. Bajulinski. Bajulinski. Deyip ortalığı inleten kahkahasına geçerek bana kadeh kaldırdı. Devamlı gelenler gülerek Fikret'in onuruna kadeh kaldırdık. Fikret, seni şu halinle böyle olduğun gibi bir yerde bienalleyebilir miyim dedim. Güzel diye yepyeni bir kahkahaya dönüştü yanıtı. Bajulinski çok önemli bir Çinli ressamdır. Alman lisesinden arkadaşım diye lafa karışarak Fikret'in henüz bitmemiş kahkahasını katlayan müthiş bir kahkaha attı kimyager İbrahim Bey. Bu genel bir gülmeye yol açtı. Fakat Çincesi çok zayıftı. Aramızda kuş dili konuşuyorduk deyince İbrahim Bey gülmeler Karadeniz dalgası gibi katlanarak ayyuka çıktı. Ayyuk dahi ıslandı. Buranın eskileri gelince tadına doyum olmuyor eve en yakın lokantadaki mavranın. O zaman mutlu oluyorum. Bak arkadaşlarım var işte o kadar da yapayalnız değilim hayatta. Birlikte gülüp eğlendiğim güzel insanlar bunlar duygusuna eriyorum. Buranın müdavimleri bir grubuz, bir takımız, bir aileyiz neredeyse. Fikret'i bizler kadar görmüyordur karısı. Ambül Bulgaristan yolcusu üç adamın şampanyasını patlattı, herkesin gözü o masaya çevrildi. Kim bu adamlar gibisinden tedirginliğe merdiven dayamış bir duyguyla birbirine bakıştı, eve en yakın lokantanın devamlı gelenleri. 12. Dün sabah uyandığımda su ve süt kaplarını aydınlık boşluğuna düşürmüş, pencere denizliğine tünemiş, salak salak aşağıya bakar halde buldum Karagöz ve boş verin beniyi. Aydınlık boşluğunun zemininde herhangi bir giriş yok. Mimar oraya düşen şeyin nasıl alınacağını tasımlamamış. Yıllardır düşen şeyler zeminde bir çöplük konumu oluşturmuş. yeni gümüş küllükler sunuldu aristokrat salaklara, içlerine su, süt konuldu. Sakın bunu düşürmeyin diye tembih edildi. Mel mel baktılar bana. Bundan anladıkları anlaşıldı ya da varsayıldı. Bugün daha canlı görünüyorlar. Suyu içmişler, ekmeği yemişler. Yeni ekmek doğradım. Bu kez elime saldırmadılar, tanıdık bakışlar oluşmakta aramızda. Bir fırt daha büyüdüler. Her gün gözle görülecek biçimde gelişiyorlar, hızla irileşiyorlar, renkleri değişiyor, alacalaşıyorlar. Ayaklandılar, pencerenin denizliğinde dolanmaya, küçük kanat hareketleriyle oldukları yerde sıçramaya başladılar. Bundan böyle ekmek kırıntılarını yuvanın kıyısına dizmek zorunda değilim, denizliğe boca ediyorum. Giderek daha az ürküyorlar benden. Çıtır sıcak simit doğradım geçen gün, bayıldılar, artık ekmeğe gaga kıvırıyorlar. Bugün iş yerinde Keldoğan Bey beni şirketle ilgili hummalı çalışmalar içinde sanıyorken, internette kumrularla ilgili bilimsel araştırmalarımı sürdürdüm. Kumrularda koku duyusu olmadığını öğrendim. Duyma ve görme duyuları çok güçlüymüş. Tek eşli oluyorlarmış. Zamparalık falan yok yani. Uçmayı nasıl öğrendiklerine dair bilgi edinebilmiş değilim. Çok az yem veriyor, büyüdük artık biz çocuk değiliz ki diye guruldadı pencere denizliğini silip süpürmüş Karagöz. Geçen gün değişik bir şey verdi, o çok güzeldi. Hem sert gibi hem çok yumuşaktı, gurultusunda bulundu boş verin beni. Ayrıca su kabı çok derin. Su azalınca benim gagam dibe erişemiyor. Kapta su var içemiyoruz diye guru guru şikayetini sürdürdü Karagöz. Geçenlerde gelen esrarengiz kumru bugün gene ziyarette bulundu. Gene bir üst kat penceresinin denizliğine kondu, bir süre beni inceledi. Uzun uzun bakıştık, Karagöz ve Boşverin Beni'ye önce sağ gözüyle, sonra sol gözüyle ve yeniden sağ gözüyle meraklı, uzun süren bakışlar attı, uçtu gitti. Bunların bir şeyi olabilir mi? Karagöz durduğu yerde kanatlarını açıp kapatıyor. Derin düşüncelere dalmış gibi bir hali var Boşverin Beni'nin. Birden Karagöz'e döndü. Bugün gelen kocaman kuş bizim bir şeyimiz olabilir mi? Bilmiyorum diye yanıtladı Karagöz. Geçen gün de geldi o, bize benziyor. Evet, aynı türdeniz ama bir akrabalık olduğunu sanmıyorum diye guruldayarak kanatlarını açıp kapama çalışmalarını sürdürdü Karagöz. O bizden çok büyük. Demek ki biz de onun kadar büyüyeceğiz. Bu kirlimsi rengimiz de değişecek yani, sanıyorum. Guruldaşma son buldu yuvada, gün geceye dönüyor, griden zifir karanlığa eriyor aydınlık boşluğu. Annemiz niye hiç gelmiyor diye içli ve çok soru işaretli bir guruldamada bulundu Boşverin Beni. Karagöz kanat çırpmayı kesti, hiçbir ses çıkarmadı. 13. İşle ilgili dosyalarla uğraşmaktansa internete girip kumrular hakkında bilgiler derlediğim bilgisayarı kapattım. Mesai saati bitmiş olmasına rağmen hiç eve gidici olmayan müdür Keldoğan Bey'e iyi akşamlar dileyip hızla indim Zigurata'nın merdivenlerini. Bugün çaya gereksizce 10 kuruş zam yapan "Manyak mısın sen?" deyince "Her şeye zam geldi." diye küstahlaşan az dem çok suya selam vermeden onu hiç tanımıyormuş gibi yaparak attım kendimi sokağa. Sabah bahar müjdecisiydi hava, şimdi gayet serin. Nisan'ın 9'unda Mart ayazı esiyor. Sabahki havaya güvenip bahar geldi neşesiyle tiril bir gömlek giyip çıkmışım evden. Sabahki güneş ortada yok, gökyüzünde koyu gri bulutlar, yağmur indi inecek. Ne yapsam acaba duygusuyla düğümlü bir an kala kaldım hanın kapısında. Önümde bir taksi durdu. Hiç taksiye binmeyi düşünmüyorken hemen bindim. Ne tarafa abicim? Zor bir soru oldu benim için. Bir güzergah belirlemiş de binmiş değilim ki taksiye, üşüdüğüm için sığındım. Bilmem dedi ağzım. Kulaklarım buna çok şaşırdılar. Beyin ağza sinirlendi. Sürücü gaz keserek dikiz aynasından dikkatlice bana baktı. Sirkeciye dedi ağız. Beyin buna çok şaşırdı. Kulaklar yanlış duyduklarına kanaat getirdiler. Sirkecinin ne tarafına abicim? Sorusu da bir suskunluğa sebebiyet verdi. Niye sirkeciye gittiğimi daha tam algılayabilmiş değilim. Herif bana ne soruyor? Sirkecide ne işim var benim? Sirkecide bildiğim gar, bir de vapur iskelesi. Garda ne işim var? Halkalı'ya gitmiyorum ki. En doğrusu vapur iskelesi. Vapur iskelesine, dedi ağız gayet kararlıca. Bunun üzerine beyinde bir kısa devre oluşunca kulaklar hiçbir şey duymadılar. Gaza bastı sürücü, köprüye girdi taksi fakat pek ilerleyemedi. Trafik kilitlenmiş durumda. Anahtarı hiç kimsede. Belki de Halic'e düşmüş, Halic'in suyunu inek içmiş, dağa kaçmış. Köprü kaldırımında denize olta atmış balık tutanlar var. Sürücü bu saatlerdeki trafik cinnetinden şikayetlerini henüz icat edilmemiş küfürlerle dile getirirken, her küfürden sonra abicisi olan benden çok çok özür dilemeyi ihmal etmedi. Balık tutanların en yaşlısı gibi görünen, soluk bordo yün yelekli, beyaz saçlı adam, birdenbire hızla çekmeye başladı oltayı. Neredeyse bir düzine küçük balık oltasının ucunda. Çocuk gibi sevindi. Belki de bu onun saatlerdir beklediği akşam yemeği. Balık tutmak keyifli bir şey olmalı. Acaba bir olta alıp iş çıkışı ben de bir iki saat takılsam mı şurada? Balık bekleyenlerin kendi aralarında bir muhabbetleri de vardır mutlaka. Yan yana balık tutuyorlar, küs değiller ya. Ama sen hiç tutamazken yanındaki ikide bir lap lap balık çekerse insan ona biraz bozulur tabii. Bu herif burada olmasa bütün o balıkları ben tutacaktım duygusuyla belirli bir hınç duymaya başlarsınız denizden balıklarınızı çalan o eşşoğlu eşeğe. Fakat ben acırım balıklara, kıyamam. Soluk bordo yün yeleğin kendisine dar gelişinden ve eprimişliğinden yıllar önce daha zayıf olduğu anlaşılan beyaz saçlı amca gibi plastik su kovasına koymam, oltadan çıkarıp hemen denize geri atarım. Oltadan da çıkaramam, ağzını burnunu parçalarım hayvanın. Niye balık tutuyorum ki ben? Nereden çıktı bu fikir? Sirkeciye giderken balık tutanları gördüm diye. Balık işi çok saçma tabii de, sirkeciye niye gittiğimi hiç anlamış değilim. Trafik akmaya başladı, yeni caminin önündeki güvercinlere ulaştık. Güvercinlerle kumrular akraba. Kumru güvercinin bir türü. Daha küçüğü, daha narini ve ötmesini bileni. Yeni cami önündeki güvercinler aşırı besili. Sevaptır diye yem satın alıp saçan saçana, hangisini yutacağını şaşırmış durumda hayvanlar. Kimisi tavuk ebadında yürüyemiyor, uçamıyor, yer kuşu olmuş. En uçanları da minarenin birinci şerefesine kadar gidiyor, oradan bırakıyorlar kendilerini aşağıya, süzülerek iniyorlar yem satıcının ayağının dibine. Sevaba girmek isteyenlere yem yetiştiremeyen satıcı sürekli saatine bakıyor. Herhalde yüklü hasılatı bir yere yetiştirecek. İsterseniz burada inip karşıya geçebilirsiniz, isterseniz dolaşıp karşıda bırakabilirim abicim. Dolaşalım, iskelede ineyim, vapura bineceğim. Niye vapura biniyorum? Ne vapuruna biniyorum? Ağız ifraz ettiğine şaşırırken kulakların ağzı açık kaldı. Beyin ağzıma sıçayım diye düşündü, bunu ifraz etmedi. İskelede indim taksiden. Gişenin önünde kuyruğa girdim, jetonu alınca önümdekileri izleyerek vapura bindim. Vapur itiş kakış, herkes birbirini ezmeye uğraşır gibi. Kim nereye gidiyorsa bu vapurla, ben nereye gidiyorsam. Kalabalığa uyarak harıl harıl üst kata çıktım, çay ocağının karşısında bir yer buldum, oturdum. Beyin çay söyle diye emretti, ağız memnuniyetle dile getirdi konuyu, dil iştahla şapladı, çaycı da memnun oldu. Yıllar var Boğaz vapuruna binmeyeli, İstanbul'un neredeyse unuttuğum bir güzel özelliği. Vapurdan bu şehre bakmak ayrı bir keyif. Daha çok vapura binmeliyim ve fakat nereye gitmek için? Şu an nereye gidiyorum ki? Dördüncü çayımı bitirirken vapur Kabataş'a yanaştı. Orada inmeye karar verdim. Niye bindim acaba bu vapura? Kabataş iskelesinden bir taksiye atlayıp tarla başına geldim. Taş döşeme çalışmalı sokağımızın öbek öbek yığılı taşları arasından süzülerek apartmanımızın kapısına ulaştım. Sanki uzun bir yolculuktan dönmüş gibi açtım sokak kapısını. Niye doğrudan eve gelmedim acaba? Ne salağım? Hayır, o kadar salak değilim. Beyoğlu'ndan vapur geçmiyor ki. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 61.